Ayrım 3.
O zamandan bu yana da bunu yatsımak aklımızın ucundan geçmedi. Bütün ülkelerin işçileri birleşiniz. Ama 42 yıl önce proletaryanın kendi öz istemleriyle ortaya çıktığı ilk Paris devriminin ön gününde dünyaya bu sözleri ilan ettiğimiz zaman buna pek az ses karşılık vermişti. Ancak 28 Eylül 1864'te Batı Avrupa ülkelerinin çoğunun proleterleri şanlı anılar bırakan Enternasyonel İşçi Birliği'nde el ele verdiler. Doğrudur, Enternasyonel ancak 9 yıl yaşadı. Ama onun yarattığı bütün ülkelerin proleterlerinin ölümsüz birliği hala canlıdır ve her zamankinden daha güçlüdür. Bunun günümüzden daha iyi bir tanığı olamaz. Çünkü bugün ben bu satırları yazarken Avrupa ve Amerika proletaryası ilk kez tek bir ordu halinde, tek bir bayrak altında ve tek bir acil hedef uğrunda Enternasyonel'in 1866'daki Cenevre Kongresi'nde ve ayrıca 1889'daki Paris İşçi Kongresi'nde kabul edildiği gibi 8 saatlik iş gününün yasal olarak tanınması uğrunda seferber edilmiş savaş kuvvetlerini gözden geçirmektedir. Ve bugünün manzarası bütün ülkelerin kapitalistlerinin ve toprak beylerinin gözlerini, bütün ülkelerin işçilerinin bugün gerçekten birleşmiş oldukları gerçeğini açacaktır. Bunu kendi gözleriyle görebilmesi için şu anda Marx yanımda olsaydı. Friedrich Engels, Londra, 1 Mayıs 1890. 1892 tarihli Polonya dilindeki baskıya ön söz. Komünist manifestonun Polonya dilinde yeni bir baskısına gereksinim duyulması çeşitli düşüncelere yol açıyor. Her şeyden önce manifestonun Avrupa kıtasında büyük sanayinin gelişmesinin neredeyse bir göstergesi durumuna gelmiş olması dikkate değer. Belirli bir ülkede büyük sanayinin gelişmesi ölçüsünde o ülkenin işçileri arasında işçi sınıfı olarak mülk sahibi sınıflar karşısındaki durumları konusunda aydınlanma isteği de kök salmakta, bunlar arasında sosyalist hareket yaygınlaşmakta ve manifestoya olan istem artmaktadır. Böylece yalnızca işçi hareketinin durumu değil, aynı zamanda büyük sanayinin gelişme derecesi de her ülkede oldukça doğru bir biçimde o ülkenin dilindeki manifestonun dağıtılmış nüshalarının sayısıyla ölçülebilir. Bu yüzden Polonya dilindeki yeni baskı Polonya sanayisinde kesin bir ilerlemeyi gösterir ve hiç kuşku yok ki 10 yıl önce yapılmış baskısından bu yana gerçekten de böyle bir ilerleme olmuştur. Rus Polonyası, Kongre Polonyası, Rus İmparatorluğu'nun büyük sanayi bölgesi durumuna gelmiştir. Rusya'nın büyük sanayisi bir kısmı Finlandiya körfezi çevresinde, öteki bir kısmı merkezde, Moskova'da ve Vladimir'de, bir üçüncü kısmı Karadeniz ve Azak Denizi kıyılarında ve öteki bazı kısımları başka yerlerde olmak üzere dağınık bir alana yayılmış olmasına karşın Polonya sanayisi oldukça küçük bir alanda toplanmıştır. Ve böylesine bir yoğunlaşma deneyiyle hem üstünlükler hem de sakıncalar taşımaktadır. Rakip Rus sanayicileri Polonyalıları Ruslaştırma konusundaki şiddetli arzularına karşın Polonya'ya karşı koruyucu gümrük uygulanması isteminde bulunmakla bu üstünlükleri kabullenmiş oldular. Sakıncalar, Polonya sanayicileri ve Rus hükümeti açısından sakıncalar, Polonya işçileri arasında sosyalist düşüncenin hızla yayılmasında ve manifesto için artan istemde kendisini göstermektedir. Ama Polonya sanayisinin Rusya'nınkini geride bırakarak hızla gelişmesi, aynı zamanda Polonya halkının tükenmek bilmez canlılığının yeni bir kanıtıdır ve yaklaşmakta olan ulusal kurtuluşunun yeni bir güvencesidir. Ve bağımsız, güçlü bir Polonya'nın yeniden kurulması, yalnızca Polonyalıları değil, hepimizi ilgilendiren bir sorundur. Avrupa uluslarının içtenlikli bir uluslararası işbirliği, ancak bu ulusların her birinin kendi yurdunda tam özelliğe sahip olmasıyla kurulabilir. Proletaryanın bayrağı altında yapıldığı halde sonuçta proleter savaşçılara burjuvazinin işini gördürmekten öteye gitmeyen 1848 devrimi, aynı zamanda onun vasiyetinin uygulayıcıları Louis Bonaparte ve Bismarck aracılığıyla İtalya, Almanya ve Macaristan'ın bağımsızlığını sağladı. Ama 1792'den bu yana devrim için bu üç ülkenin tümünün yaptığından daha çoğunu yapmış olan Polonya, 1863'te kendisinden 10 kat daha büyük Rus kuvvetleri karşısında boyun eğdiğinde kendi olanaklarıyla baş başa bırakıldı. Soylular Polonya'nın bağımsızlığını ne koruyabildiler ne de yeniden kazanabildiler. Bugün burjuvazi için bu bağımsızlık en azından önemsizdir. Ama yine de Avrupa uluslarının uyumlu işbirliği için bu bir zorunluluktur. Bu bağımsızlık yalnızca genç Polonya proletaryası tarafından kazanılabilir ve onun ellerinde güvenlik altına alınabilir. Çünkü Polonya'nın bağımsızlığına Polonyalı işçilerin kendileri için olduğu kadar Avrupa'nın bütün öteki ülkelerinin işçilerinin de gereksinimi vardır. Friedrich Engels, Londra 10 Şubat 1892. 1893 tarihli İtalyanca baskıya ön söz. İtalyan okuyucuya. Komünist Partisi manifestosunun yayınlanması denebilir ki biri Avrupa kıtasının öteki Akdeniz'in merkezinde yer alan iki ulusun bölünme ve çatışmalar yüzünden o zamana dek yabancı boyunduruğu altına düşmüş olan iki ulusun silahlı ayaklanmaları olan 18 Mart 1848 Milano ve Berlin devrimleriyle aynı tarihe rastlamıştır. İtalya, Avusturya İmparatorluğu'na bağımlı olduğu bir sırada Almanya daha dolaylı olmakla birlikte daha az etkin olmayan Rus çarlarının boyunduruğu altındaydı. 18 Mart 1848'in sonuçları İtalya'yı da Almanya'yı da bu utanç verici durumdan kurtardı. 1848'den 1871'e dek geçen zaman içinde bu iki büyük ulus yeniden kurulmuş, kendi başlarına buyruk olmuşlarsa bunun nedeni Karl Marx'ın söylediği gibi 1848 devrimini bastıranların yine de kendi istemlerine karşın bu devrimin vasiyetini yerine getirmiş olmalarıdır. Bu devrim her yerde işçi sınıfının eseriydi. Barikatları kuran ve devrimin bedelini kanıyla ödeyen işçi sınıfıydı. Yalnızca Paris işçileri hükümeti devirirken açık bir biçimde burjuva rejimini devirme hedefine yönelmişlerdi. Ama onlar her ne kadar kendi sınıflarıyla burjuvazi arasındaki amansız karşıtlığın bilincinde olsalar da henüz ne ülkenin ekonomik ilerlemesi ne de Fransız işçi yığınının düşünsel gelişmesi toplumun bir yeniden kuruluşunu olanaklı kılacak aşamaya ulaşmıştı. Bundan ötürü son çözümlemede devrimin meyvelerini kapitalist sınıf topladı. Öteki ülkelerde İtalya'da, Almanya'da, Avusturya'da işçiler daha başından itibaren burjuvaziyi iktidara getirmekten öte bir şey yapmadılar. Ama herhangi bir ülkede burjuvazinin egemenliği ulusal bağımsızlık olmaksızın olanaklı değildir. Bu bakımdan 1848 devrimi ardı sıra o güne dek birlik ve özellikten yoksun uluslara, İtalya'ya, Almanya'ya, Macaristan'a birlik ve özellik getirmiştir. Sıra Polonya'ya da gelecektir. Böylece 1848 devrimi bir sosyalist devrim değilse de sosyalist devrim için yolu açmış, ortam hazırlamıştır. Bütün ülkelerde büyük sanayiye verilen hızla burjuva rejimi son 45 yıl içinde her yerde sayıca kalabalık, yoğun ve güçlü bir proletarya yaratmıştır. Dolayısıyla o manifestonun diliyle söylersek kendi mezar kazıcılarını yaratmıştır. Her bir ulusun özelliği ve birliği sağlanmadan proletaryanın uluslararası birliğini ya da bu ulusların ortak hedeflere doğru barışçı ve bilinçli işbirliğini gerçekleştirmek olanaksız olacaktır. 1848 öncesinin politik koşulları altında İtalyan, Macar, Alman, Polonyalı ve Rus işçilerinin ortak uluslararası eylemini bir düşünün. Bundan dolayı 1848'de verilen savaşlar boşuna değildir. O devrimci dönemden bizi ayıran 45 yılda boşuna geçmemiştir. Meyveler olgunlaşıyor ve benim tüm dileğim manifestonun ilk yayınlanışı nasıl uluslararası devrimin habercisi olduysa bu İtalyanca çevirinin yayınlanışının da İtalyan proletaryasının zaferinin müjdecisi olmasıdır. Manifesto kapitalizmin geçmişte oynadığı devrimci rolün tam hakkını verir. İtalya ilk kapitalist ulustu. Feodal orta çağın kapanışına ve modern kapitalist çağın açılışına dev bir şahsiyet damgasını vurmuştur. Bir İtalyan, orta çağın son ve modern çağın ilk ozanı Dante. Bugün 1300'de olduğu gibi yeni bir tarihsel çağ yaklaşmaktadır. İtalya bize bu çağın proletarya çağının doğuşu adına damgasını vuracak yeni Dante'yi verecek mi? Friedrich Engels, Londra 1 Şubat 1893. Komünist Partisi Manifestosu. Avrupa'da bir heyyula kol geziyor, komünizm heyyulası. Eski Avrupa'nın bütün güçleri bu heyyulayı def etmek için bir kutsal bağlaşma kurdular. Papa ile Çar, Metternich ile Guizot, Fransız radikalleriyle Alman polisinin casusları. Nerededir iktidardaki hasımları tarafından komünistlikle suçlanmamış muhalefet partisi? Girici hasımlarına karşı da daha ilerici muhalefet partilerine karşı da komünizm damgasını gerisin geriye vurmaya kalkışmamış muhalefet nerede? Bu olgudan iki şey çıkıyor. 1. Komünizm şimdiden bütün Avrupa devletleri tarafından büyük bir güç olarak tanınmaktadır. 2. Komünistlerin tüm dünya önünde görüşlerini, amaçlarını, eğilimlerini yazılı olarak açıkça ortaya koymaları ve bu komünizm heyyulası çocuk masalına partinin kendisinin bir manifestosu ile karşılık vermeleri zamanı çoktan gelip çatmıştır. İşte bu amaçla çeşitli milliyetlerden komünistler Londra'da toplanmışlar ve aşağıdaki manifestoyu İngiliz, Fransız, Alman, İtalyan, Flaman ve Danimarka dillerinde yayınlanmak üzere kaleme almışlardır. 1. Burjuvalar ve proleterler. Burjuvazi ile kastettiğimiz üretim araçlarının sahipleri olan ve ücretli emekçiyi çalıştıran modern kapitalistler sınıfıdır. Proletarya ile kastettiğimiz hiçbir üretim aracına sahip olmamaları yüzünden yaşayabilmek için iş gücünü satmak zorunda olan modern ücretli emekçiler sınıfıdır. Günümüze dek bütün toplumların tarihi sınıf savaşımları tarihidir. Yani tüm yazılı tarih. 1847'de toplumun tarih öncesi, yazılı tarihten önceki toplumsal örgütlenme pek o kadar iyi bilinmiyordu. O tarihten bu yana Haxhausen, Rusya'da toprağın ortak mülkiyetinin varlığını keşfetti. More, tarihte bütün Cermen kavimlerinin geldikleri toplumsal temelin toprağın ortak mülkiyeti olduğunu kanıtladı. Ve zamanla Hindistan'dan İrlanda'ya kadar her yerde köy topluluklarının toplumun ilkel biçimi olduğu keşfedildi. En sonu Morgan'ın gerçek niteliğini ve kabile içindeki yerini keşfiyle bu ilkel komünist toplumun iç örgütlenmesini tipik biçimiyle gün ışığına çıkardı. Bu ilkel toplulukların dağılmasıyla toplumun ayrı ayrı ve en sonu birbiriyle uzlaşmaz karşıtlıkta sınıflara bölünmesi başlar. Özgür insan ve köle, patrisyen ve pleb, senyör ve serf, lonca ustası ve lonca emekçisi tek bir sözlükle ezen ve ezilen sürekli bir çatışma halinde bazen gizli bazen açıkça herkesin de ya toplumun devrimci bir biçim değiştirmesiyle ya da çatışan sınıfların birlikte çöküşüyle sonuçlanan kesintisiz bir savaşım yürütmüşlerdir. Lonca ustası yani bir loncanın asal bir üyesi, bir lonca başı değil lonca içinde bir usta. Tarihin daha önceki devirlerinde hemen hemen her yerde toplumun değişik düzenler halinde karmaşık bir kuruluşunu, sosyal hiyerarşinin çok basamaklı bir derecelenmesini buluyoruz. Eski Roma'da patrisyenleri, şövalyeleri, plebleri, köleleri, Orta Çağ'da senyörleri, vasalleri, lonca ustalarını, kalfaları, çırakları, serfleri, bu sınıfların hemen hepsinde de ikinci derecede hiyerarşiler görüyoruz. Feodal toplumun yıkıntılarından fışkıran modern burjuva toplumu sınıf karşıtlıklarını ortadan kaldırmamıştır. Yaptığı şey yalnızca eski sınıfların yerine yeni sınıflar, yeni sömürü koşulları, yeni savaşın biçimleri koymak olmuştur. Bununla birlikte çağımızın, burjuvazi çağının ayırt edici özelliği sınıf karşıtlıklarını yalınlaştırmış olmasıdır. Bir tüm olarak toplum gittikçe artan bir biçimde iki büyük düşman kampa, doğrudan birbirlerine karşı duran iki büyük sınıfa bölünmektedir. Burjuvazi ve proletarya. Orta Çağ serflerinin bağrından ilk kasabaların ayrıcalıklı tüccarları çıktı. Bu kasabalılardan burjuvazinin ilk ögeleri gelişti. Amerika'nın keşfi, ümit burnunun dönülmesi, gelişmekte olan burjuvaziye yepyeni alanlar açtı. Doğu Hindistan ve Çin pazarları, Amerika'nın sömürgeleştirilmesi, sömürgelerle olan ticaret, mübadele araçlarının ve genel olarak metalların artması, ticarete, gemiciliğe ve sanayiye o zamana dek görülmemiş bir itiş ve dolayısıyla yıkılış halinde olan feodal toplumun içindeki devrimci öğenin gelişmesine büyük bir hız sağladı. Sanayi üretiminin kapalı loncaların tek elinde olduğu feodal sanayi sistemi, yeni pazarların durmadan büyüyen istemlerini artık karşılayamıyordu. Onun yerini manifaktür, imalat sistemi aldı. Lonca ustaları imalatçı orta sınıf tarafından bir yana itildiler. Ayrı ayrı lonca birlikleri arasındaki iş bölümü her bir atölye içindeki iş bölümü karşısında yok oldu. Bu arada pazarlar durmadan büyüyor ve istem durmadan artıyordu. Manifaktür de yetersiz olmaya başladı. İşte o zaman buhar ve makine sanayi üretiminde bir devrim yaptı. Dev modern sanayi manifaktürü tahtından indirdi, sanayici orta sınıf, sanayici milyonerlere, büyük sanayi ordularını yönetenlere, modern burjuvalara yerlerini bıraktılar. Büyük sanayi Amerika'nın keşfiyle temelleri atılan dünya pazarını kurdu. Bu pazar ticarete, gemiciliğe, kara ulaştırmasına şaşırtıcı bir gelişme sağladı. Bu gelişme de sanayinin yayılmasını etkiledi ve sanayinin, ticaretin, gemiciliğin, demir yollarının yayılmasına koşut olarak ve onlarla aynı oranda burjuvazi de gelişti, sermayesini arttırdı ve orta çağdan kalma bütün sınıfları geri plana itti. Böylece modern burjuvazinin kendisinin de uzun bir gelişmenin, üretim ve mübadele biçimlerindeki bir dizi devrimin ürünü olduğunu görüyoruz. burjuvazinin gelişmesindeki her adıma bu sınıfın buna uygun politik bir ilerlemesi eşlik etti. Feodal soyluluğun egemenliği altında ezilen bir sınıf, ortaçağ komününde silahlı ve kendi kendini yöneten bir topluluk olan bir yerde bağımsız kent cumhuriyeti, İtalya ve Almanya'da olduğu gibi, bir yerde monarşinin Angarya'ya tabi 3. kuvveti olan Fransa'da olduğu gibi, daha sonraları manifaktür döneminde yarı feodal ya da mutlak monarşide soylular sınıfına karşı bir ağırlık rolünü ve gerçekte de genel olarak büyük monarşilerin temel taşı rolünü oynayan burjuvazi, en sonu modern sanayinin ve dünya pazarının kurulmasından bu yana modern temsili devlette politik egemenliği tümüyle eline geçirdi. Fransa'da yeni oluşan kentlere komün denirdi. Hiç değilse kentler 3. kuvvet olarak henüz kent özelliklerini ve siyasi haklarını kendi feodal beylerinden ve efendilerinden elde edinceye kadar bu adla anıldılar. Genel olarak burada burjuvazinin ekonomik gelişmesinin tipik örneği olarak İngiltere'yi, politik gelişmesinin tipik örneği olarak da Fransa'yı gösterdik. Kentliler İtalya'da Fransa'da ilk özel yönetim haklarını feodal beylerden kopardıktan ya da satın aldıktan sonra kent topluluklarını komün olarak adlandırıyorlardı. Modern devletin hükümetleri tümüyle burjuva sınıfının ortak işlerini yöneten bir komiteden başka bir şey değildir. Burjuvazi tarihte tam anlamıyla devrimci bir rol oynamıştır. İktidarı ele aldığı her yerde burjuvazi, feodal, ataerkil, duygusal ilişki olarak her ne varsa hepsine son verdi. İnsanı doğal efendilerine tutsak eden karmaşık feodal bağları hiç acımadan kopardı ve insanla insan arasında çıplak öz çıkar ve katı peşin ödemeden başka bir bağ bırakmadı. Burjuvazi dinsel inancın ateşli ve kutsal coşkusunu, şövalyelik ruhunu, duygusallığı, bencil hesabın buzlu sularında boğdu. Burjuvazi kişisel değeri bir mübadele değeri haline getirdi ve binbir güçlükle elde edilmiş sayısız özgürlüklerin yerine o biricik ve acımasız özgür ticareti koydu. Tek sözcükle dinsel ve politik aldatmaların maskelediği sömürü yerine zorba, utanmaz, doğrudan ve çıplak sömürüyü koydu. Burjuvazi o zamana dek saygınlığı olan ve bir saygıyla karşılanan bütün mesleklerin nişanelerini koparıp attı. Hekimi, hukukçuyu, papazı, ozanı, bilim adamını kendisinin ücretli emekçileri içerisinde kattı. Burjuvazi aile ilişkilerini örten duygusal peçeyi yırttı ve aile ilişkisini sırf bir para ilişkisi durumuna indirgedi. Burjuvazi, gericilerin o kadar göklere çıkardığı orta çağdaki kaba kuvvet gösterilerinin nasıl en miskin bir tembelliği gizlediğini açığa vurdu. İnsan faaliyetinin neler yaratabildiğini ilk gösteren o oldu. Burjuvazi, Mısır'ın piramitlerini, Roma'nın su kemerlerini, gotik katedrallerini kat kat aşan şaheserler ortaya koydu. Önceki bütün tarihsel göçleri ve Haçlı seferlerini gölgede bırakan seferler yönetti. Burjuvazi üretim aletlerini, dolayısıyla üretim ilişkilerini ve bunlarla birlikte bütün toplum ilişkilerini devrimcileştirmeksizin yaşayamaz. Oysa daha önceki bütün sanayici sınıfların varlıklarının ilk koşulu eski üretim biçiminin değişikliğe uğramadan korunmasıydı. Üretimin sürekli altüst oluşu, tüm toplumsal yapının kesintisiz olarak sarsılışı, sonu gelmeyen bir hareketlilik ve güvensizlik, burjuva çağını daha önceki bütün çağlardan ayırt eder. Bütün donmuş, durağan ilişkiler ardı sıra getirdikleri eski ve saygınlığı olan ön yargılar ve düşünlerle birlikte eriyip gidiyorlar. Bütün yeni biçimlenmeler daha iyice yerleşmeden eskiyorlar. Sağlamlığı, sürekliliği olan ne varsa duman olup gitmiş, kutsal olan her şey murdar edilmiş ve insan artık kendi yaşamının gerçek koşullarını ve öteki insanlarla olan ilişkilerini tüm çıplaklığıyla karşılamak zorunda kalmıştır. Ürünleri için durmadan genişleyen bir pazar gereksinimiyle itilen burjuvazi, yeryüzünün tümünü istila ediyor. Her yere sokulması, her yere yerleşmesi, her yerde ilişkiler kurması gerekiyor. Burjuvazi, dünya pazarını sömürmekle bütün ülkelerin üretim ve tüketimine kozmopolit bir karakter verdi. Gericileri derin kedere boğarak, sanayinin ayakları altından üzerinde durduğu ulusal temeli çekip aldı. Eskiden kurulmuş bütün ulusal sanayiler yıkıldı ya da günden güne yıkılıyor. Bunların yerine kurulmaları bütün uygar uluslar için bir ölüm kalım sorunu durumuna gelen yeni sanayiler artık daha çok ülke içinde üretilen ham maddeleri değil, en uzak yerlerden getirilen ham maddeleri işleyen sanayiler, ürünleri yalnızca ülke içinde değil, dünyanın dört bir yanında tüketilen sanayiler alıyor. ülke üretimiyle karşılanabilen eski gereksinimlerin yerini, karşılanması uzak ülkelerin ve iklimlerin ürünlerini gerektiren yeni gereksinimlerin aldığını görüyoruz. Eski yöresel ve ulusal kapalılık ve kendi kendine yeterliliğin yerini her yöndeki ilişkilerde ulusların evrensel bağımlılığının aldığını görüyoruz. Ve maddi üretimdekine benzer bir gelişmeyi düşünsel üretimde de izliyoruz. Tek tek ulusların düşünsel yaratımları ortak servet haline geliyor. Ulusal tek yönlülük ve dar kafalılık gün geçtikçe daha da olanaksızlaşıyor. Sayısız ulusal ve yöresel yazımdan bir dünya yazını doğuyor. Üretim aletlerinin hızla gelişmesiyle ve ulaştırma araçlarının her gün daha yüksek bir düzeye ulaşmasıyla burjuvazi, bütün ulusları, hatta en barbar kavimleri bile uygarlığın seline katıyor. Ürünlerinin ucuzluğu, bütün çiğ setlerini döyüp yıkan ve yabancılara karşı en inatçı bir düşmanlık duyan barbarları boyun eğmeye zorlayan ağır toplardır. Burjuvazi bütün ulusları yok olma olasılığıyla karşı karşıya bırakarak burjuva üretim biçimini kabullenmeye zorluyor. Bu uluslar direnseler de onları kendisinin uygarlık dediği şeye ayak uydurmaya, yani burjuva olmaya zorluyor. Tek sözcükle o kendisine tıpatıp benzeyen bir dünya kurmaktadır. Burjuva köyleri kentlerin yönetimine bağımlı kıldı. Koca koca kentler yarattı. Köy nüfusuna göre kent nüfusunu büyük ölçüde arttırdı ve böylelikle nüfusun oldukça önemli bir kısmını köy yaşamının aptallaştırıcı etkisinden kurtardı. Nasıl köyü kente bağımlılaştırmışsa, aynı biçimde barbar ya da yarı barbar ülkeleri de uygar ülkelere, köylü halkları burjuva halklara, doğuyu batıya bağımlı kıldı. Burjuvazi nüfusun, üretim araçlarının ve mülkiyetin dağınıklığını her geçen gün biraz daha ortadan kaldırmaktadır. O nüfusu bir araya toplamış, üretim araçlarını merkezileştirmiş ve mülkiyeti birkaç elde yoğunlaştırmıştır. Bu değişmelerin zorunlu sonucu politik merkezileşme olmuştur. Ayrı ayrı çıkarları, yasaları, hükümetleri, vergi sistemleri olan bağımsız ya da zayıf bağlarla birbirine bağlı eyaletler, tek bir hükümet, tek bir yasa sistemi altında, tek bir ulusal sınıf çıkarı olan, tek bir sınır, tek bir gümrük duvarı ardında, tek bir ulus halinde birleştiler. Ancak 100 yılı bulan bir sınıf egemenliği süresince burjuvazi, bütün geçmiş kuşakların yarattıklarının toplamından daha güçlü ve çok daha büyük üretim güçleri yarattı. Doğa güçlerinin insana boyun eğmesi, makineler, kimyanın sanayiye ve tarıma uygulanması, buharla işleyen gemiler, demir yolları, elektrikli telgraf, koca kıtaların tarıma açılması, ırmakların ulaştırmaya açılması, topraktan fışkırır gibi bir nüfus yoğunlaşması, bundan önceki hangi yüzyılda sosyal emeğin bağrında böyle üretim güçlerinin yattığı düşünülebilirdi. Gördüğümüz durum şudur. Burjuvazinin üzerinde düzenini kurduğu temeli oluşturan üretim ve mübadele araçları feodal toplumda yaratılmıştır. Bu üretim ve mübadele araçlarındaki gelişmenin belirli bir aşamasında feodal toplumun üretim ve mübadele koşulları, tarımın ve imalatın feodal örgütlenmesi, tek sözcükle feodal mülkiyet ilişkileri, gelişmiş durumdaki üretici güçlere artık uygun olmaktan çıktılar. O ölçüde de bir yıl ayak bağı durumuna geldiler. Bu engellerin yıkılması gerekiyordu, yıkıldılar. Bunların yerini kendisine uygun bir toplumsal ve politik yapı ve burjuva sınıfın ekonomik ve politik egemenliğiyle birlikte serbest rekabet aldı. Benzer bir hareket kendi gözlerimizin önünde gelişiyor. Üretim, mübadele ve mülkiyet ilişkileriyle modern burjuva toplumu, bu kadar güçlü üretim ve mübadele araçları yaratmış olan bu toplum, harekete getirdiği cehennem dünyasının güçlerini denetleyemez duruma düşmüş büyücüye benzemektedir. 10 yıllardan beri sanayi ve ticaret tarihi, modern üretici güçlerin modern üretim koşullarına karşı, burjuvazinin ve onun egemenliğinin varlık koşulu olan mülkiyet ilişkilerine karşı başkaldırısının tarihinden başka bir şey değildir. Bu konuda nöbet nöbet ortaya çıkmalarıyla tüm burjuva toplumunun varlığını herkesin de daha tehdit edici bir biçimde sorgulayan ticari buhranları anmak yeter. Bu buhranlarda yalnızca mevcut ürünlerin değil, daha önceden yaratılmış olan üretici güçlerin de büyük bir kısmı nöbet nöbet tahrip edilir. Bu buhranlar sırasında daha önceki bütün çağlarda bir saçmalık olarak görülebilecek bir salgın baş gösterir. Aşırı üretim salgını.